Ayrım 85.
Sayfa 664. Centilmen tatlı tatlı gülümsedi. İnanma canım, zorla kim kimi inandırmış ki? Üstelik hiçbir delil, hele elle tutulur olanları, kişiyi inandıramaz bir şeye. Foma, dirilen İsa'yı gördüğünden değil, inanmak istediği için inanmıştı. Şu ispiritizmacıları alalım hele, çok severim onları. Düşün bir kez, şeytanlar öteki dünyadan onlara boynuzlarını gösteriyorlar diye, inanç için yararlı olduklarını sanırlar. Öteki dünyanın varlığına elle tutulur bir delildir bu derler. Öteki dünya elle tutulur delil. Vay anam vay. Hem şeytanın varlığını kanıtlamak, Tanrı'nın da varlığını kanıtlamak demek midir? Ülkücüler grubuna yazılmak istiyorum, muhalefet yapacağım orada. Materyalist değil, gerçekçiyim diyeceğim. Ha ha. İvan Fyodorovich birden ayağa kalktı. Bana bak dedi. Sayıklıyor gibiyim şu anda. Hiç kuşkum yok, sayıklıyorum. Canın ne isterse söyle, umurumda değil. Geçen seferki gibi kızdıramayacaksın beni. Yalnız bir şeyden utanıyorum. Odanın içinde dolaşmak istiyorum. Geçen seferki gibi bazı anlar görmüyorum seni gene, sesini bile duymuyorum. Ama ağzında neler gevelediğini anlıyorum. Çünkü konuşan benim, kendim konuşuyorum, sen değil. Yalnız geçen sefer seni düşümde mi, yoksa ayıkken mi gördüğümü bilmiyorum. Şimdi şu havluyu soğuk suya batırıp başıma koyacağım. Belki defolup gidersin. İvan Fyodorovich gidip köşeden havluyu aldı, söylediği gibi yaptı. Havlu başında odanın içinde bir aşağı bir yukarı dolaşmaya başladı. Konuk, senli benli olmamız hoşuma gidiyor dedi. İvan gülümsedi. Aptal, bir de siz mi diyecektim sana? Keyfim yerinde şimdi. Yalnız şakaklarım zonkluyor biraz. Başımın tepesi de. Rica ederim geçen seferki gibi felsefe yapma gene. Çekip gitmek elinde değilse neşeli bir şeyler anlat. Dedikodu yap. Yanaşmasın çünkü. Başkaları için at tut. Nereden çıktı bu kabus? Ama korkum yok senden. Yeneceğim seni. Akıl hastanesine gitmeyeceğim. Yanaşma dediniz değil mi? Seşarman. Dipnot. Çok güzel bu. Evet, tam bir yanaşmayım ben. Zaten yanaşmadan başka ne olabilirim yeryüzünde? Doğrusunu istersen seni dinlerken şaşmamak gelmiyor elimden. Beni geçen sefer iddia ettiğin gibi kendi kendine yarattığın bir hayal değil de gerçek bir varlık saymaya başlıyorsun. İvan çılgın bir öfkeyle seni gerçek varlık saydığım falan yok diye bağırdı. Bir hayal, hastalığımın doğurduğu bir kabussun sen. Ne var ki seni nasıl yok edeceğimi bilemiyorum. Bir süre böyle çekeceğim galiba. Hayalimde canlandırdığım bir şeysin sen. Benliğimin yalnızca bir yanının, düşüncelerimin, duygularımın ama en iğrenç budalaca olanlarının aldığı bir biçimsin. Seninle uğraşacak zamanım olsaydı bu yönden ilgi bile duyabilirdim sana. Centilmen kibarca gülümsedi. Dur bir dakika dur, yalanını yakaladım. Demin sokak fenerinin dibinde Alyosha ile konuşurken ondan öğrendin bunu diye bağırdın. Bana gelip gittiğini nereden öğrendi? Benden söz ediyordun sanırım. Demek bir an inandın benim gerçek olduğuma. Evet, bir anlık bir zaaftı bu. Yoksa sana inandığımdan değil. Geçen sefer uyuyor muydum yoksa dolaşıyor muydum bilmiyorum. O zaman düşümde gördüm seni galiba, uyanık değildim. Peki demin Alyosha'ya karşı niçin öylesine soğuktun? Çok temiz yüreklidir. Zosima dede olayı yüzünden suçluyum ona karşı. Alyosha'yı alma ağzına. İvan gene gülümsedi. Nasıl cesaret edebiliyorsun böyle bir şeye? Bir uşak parçasısın sen. Bir yandan azarlıyor, bir yandan da gülümsüyorsun. İyiye işarettir bu. Hem bugün geçen seferkinden çok daha yumuşak davranıyorsun bana. Nedenini biliyorum. Büyük kararın. İvan öfkeyle kararımı karıştırma diye bağırdı. Anlıyorum, anlıyorum. C'est noble, c'est charmant. Dipnot, soylu, hoş bir davranış bu. Yarın ağabeyini savunacak, kendini feda edeceksin. C'est chevaleresque. Dipnot, şövalyece bir davranış bu. Kes sesini, yapıştıracağım tekmeyi kıçına. Pek sevinirim. Çünkü o zaman amacıma eriştim sayılır. Tekme atacağına göre gerçekten var olduğuma inanıyorsun demektir. Hayale tekme atılmaz çünkü. Şaka bir yana, istediğin kadar küfret, umurumda değil aslında. Ama hiç değilse bana karşı birazcık daha kibar davransan iyi olacak. Aptalmış, uşakmış, ne oluyor bunlar? İvan gene gülümsedi. Sana küfretmekle kendime küfretmiş oluyorum. Sen bensin, değişik bir yüzü olan ben. İçimden geçenleri söylüyorsun bana. Yeni bir şey söylemiyorsun. Centilmen ağırbaşlı, kibar bir gülümsemeyle, "Düşüncelerim seninkilerle aynıysa gurur verir bana bu," dedi. "Ne var ki hep iğrenç, budalaca düşüncelerimi alıyorsun. Aptal, aşağılık bir şeysin. Çok aptalsın. Hayır, artık dayanamayacağım sana. Ne yapsam, ne yapsam acaba?" İvan dişlerini gıcırdatıyordu. Konuk yanaşmalara özgü, mağrur ama uysal, babacan bir tavırla, "Dostum," dedi. "Her şeye karşın gene de centilmen olmak, herkese öyle görünmek isterim ben. Varlıklı değilim gerçi. Çok dürüst olduğumu da söyleyemem ama toplum düşmüş bir melek olarak görüyor beni. İnan ki bir zamanlar nasıl melek olduğumu aklım almıyor. Böyle bir şey varsa çok eskiden olmalı. Unutulup gitmesi olağan olan bir geçmişte. Şimdi ise tek değer verdiğim şey kibar bir insan olarak bellenmemdir. Herkese hoş görünmeye çalışarak rastgele yaşayıp gidiyorum. İnsanları yürekten seviyorum. Oysa çok kötü şeyler söylediler benim için. Şurada aranıza katıldığım zamanlar yaşayışım gerçekleşiyor. Bu pek hoşuma gidiyor. Senin gibi ben de doğal olmayan şeyler yüzünden acı çekiyorum. Dünyasal gerçeklerinizi sevmemin nedeni de budur zaten. Burada her şey belli. Formüldü, geometriydi, hepsi var. Oysa bizde belirsiz bir takım denklemlere dayanır her şey. Burada dolaşırken hayal kuruyorum. Hayal kurmaya bayılırım. Gel gelelim, yeryüzünde kör inançlara kaptırıyorum kendimi. Gülmeyin lütfen. Bu hoşuma da gidiyor. Tıpkı sizin gibi yaşıyorum. Genel hamamlara bir dadandım ki sorma gitsin. Bir şey söylersem inanacak mısın? Orada tüccarlarla, papazlarla bir arada terlemek çok hoşuma gidiyor. Bütün emelim bir daha değişmemek üzere şöyle 130 kiloluk bir tüccar karısı olmak, onun inandığı her şeye inanmaktır. Tek istediğim bir kiliseye gidip yüreğimin bütün temizliğiyle tasvirin önüne bir mum koymak. İnan ki bunu istiyorum. Acılarım biter o zaman. Dünyasal tedaviler de pek hoşuma gitti. İlkbaharda çiçek salgını çıkınca çocuk bakım evine koştum, aşılandım. O gün ne mutlu olduğumu bilemezsin. Slav kardeşlerimize 10 ruble bağışladım. Beni dinlemiyorsun ama. Biliyor musun, hiç kendinde değilsin bugün. Centilmen bir an sustu. Biliyorum, dün doktora gittin. Sağlık durumun nasıl? Ne söyledi sana doktor? Aptal. Sen pek akıllısın doğrusu. Gene küfretmeye mi başlayacaksın? Sana acıdığımdan falan değil, laf olsun diye sordum bunu. Canın isterse cevap ver. Bu arada romatizma, aptal diye yineledi İvan. Bilmediğin için böyle söylüyorsun. Geçen yıl bir romatizma ağrısı çektim. Şeytanda da romatizma mı olurmuş? Arada bir insan kılığına girdiğime göre niçin olmasın? O zaman acı da çekiyorum. Baş şeytan, sum et nihil humanum, a me alienum puto. Dipnot, adamım ben, kişioğlunun yabancı olduğum hiçbir şeyi yoktur. Nasıl nasıl? Baş şeytan sum et nihil humanum. Bir şeytan için akıllıca bir söz. Sonunda hoşuna gidebildiğime sevindim. İvan şaşırmış gibi durdu birden. Ama bu düşünceyi benden almadın, dedi. Hiçbir zaman böyle bir şey düşünmedim ben. Tuhaf. C'est du nouveau, n'est-ce pas? Dipnot. Yeni bir şey bu, öyle değil mi? Bu sefer dürüst olacağım, açıklayacağım sana. Dinle. Mide bozukluğundan ya da başka bir hastalıktan bazen insan öylesine karışık, gerçek hayattan farksız, birbirine insanın en yüce düşüncesinden tutun da gömleğinin düğmesine varıncaya dek ayrıntılarla bağlı bir sürü çapraşık olay dolu düşler, özellikle kabuslar görür ki, Yemin ederim Lev Tolstoy da beceremez bu kadarını. Üstelik böyle düşleri bazen sanatla uzaktan yakından ilgisi olmayan sıradan insanlar, memurlar, gazeteciler, papazlar falan görür. Önemli bir sorundur bu. Bir bakan en iyi düşüncelerinin aklına uyurken geldiğini itiraf etmişti bana. Şimdi de öyle işte. Gerçi senin gördüğün bir hayalim ben ama şimdiye dek aklına gelmeyen önemli şeyler söylüyorum sana. Düşüncelerini bile yinelediğim yok. Oysa senin gördüğün bir kabustan başka bir şey değilim. Yalan söylüyorsun. Amacım benim kabusum falan değil, başlı başına bir yaratık olduğuna beni inandırmaktır. Şimdi de bir düş olduğunu iddia ediyorsun. Dostum, bugün değişik bir yol tuttum. Sonra anlatırım nedenini sana. Dur şimdi, nerede kalmıştım? Evet, o zaman üşütmüştüm biraz ama dünyada değil, orada. İvan umutsuz bir sesle "Nerede?" diye haykırdı. "Söylesene, çok mu kalacaksın burada, gitmeyecek misin?" Odanın içinde dolaşmayı bıraktı, kanepeye oturdu. Gene dirseklerini masaya dayayıp başını ellerinin arasına aldı. Islak havluyu çekti aldı başından, öfkeyle bir yana attı. Bir yararı olmamıştı besbelli. Centilmen ilgisiz ama oldukça dost bir tavırla, "Sinirlerim bozuk senin," dedi. "Üşüttüm diye bile kızıyorsun. Oysa son derece olağan bir şey bu. Petersburg Yüksek Sosyetesi'nden bakan olmak sevdasında bir bayanın verdiği akşam yemeğine yetişmek için acele ediyordum. Fırağım, beyaz papyonum, eldivenlerim tamamdı. Ama dünyadan çok uzaklardaydım. Uçsuz bucaksız bir boşluk vardı arada. Bu yolu bir anda kat ederim ben kuşkusuz ama şunu da düşün ki, güneş ışığı tam 8 dakikada varır dünyaya. Düşün bir kez, frakla önü açık bir yelekle geçecektim bu boşluğu. Ruhlar donmaz ama maddi bir varlığa bürününce iş değişir. Anlayacağın düşüncesizlik ettim, daldım boşluğa. Ama boşluğun 7. katıyla buhar katı arasında öyle bir soğuk var ki sorma gitsin. Soğuk bile denemez buna aslında. Düşün bir kez, sıfırın altında 150 derece. Köylü kızlarının bilinen eğlencesidir. -30 derece soğukta toy delikanlıya baltanın ağzını yalamasını söylerler. Dili bir anda donar zavallının, derisi baltanın demirine yapışır, kanlar akar. 30 derecede böyle olursa 150 derecede neler olur var sen düşün artık. Parmağını koysan baltanın üzerine o anda gider parmağın. Balta bulabilirsen orada tabii. İvan Fyodorovich dalgın, tiksinir bir tavırla kesti sözünü. Balta bulunur mu orada peki? Kendini kaybettiğine inanmamak, iyice deliye dönmemek için bütün gücünü kullanıyordu. Konuk şaşırmıştı. Balta mı dedi? İvan Fyodorovich öfkeli, inatçı bir sesle, ne işi var orada baltanın diye haykırdı. Boşlukta baltanın ne işi var? Kelly'de. Dipnot ne biçim bir düşünce? Dünyadan uzak bir yerde olursa sanırım dünyanın bir uydusu olarak çevresinde dönmeye başlar. Astronomi ile uğraşanlar baltanın doğuşunu, batışını hesaplarlar. Gatsuk takviminde buna da yer verir. Hepsi bu kadar. İvan sinirli, aptalsın dedi, çok aptalsın. Daha akıllıca şeyler saçmalı, yoksa dinlemeyeceğim artık. Beni gerçeklerle yenmek, var olduğuna inandırmak istiyorsun. Ama inanmak istemiyorum senin var olduğuna, inanmayacağım. Saçmalamıyorum, söylediklerimin hepsi gerçektir. Ne yazık ki gerçekler çoğunlukla budalaca şeyler gibi gözükürler. Farkındayım, yüce, göz kamaştırıcı şeyler bekliyorsun benden. Çok yazık, çünkü elimde olanı verebilirim ancak. Felsefeyi bırak, eşek! Sağ yanım tutulmuş, inim inim inlerken felsefe neyime benim? Bütün doktorları dolaştım. Anlamasına çok iyi anlıyorlar, elleriyle koymuş gibi biliyorlar hastalıkları. Ama iyileştirmeye gelince beceremiyorlar. Heyecanlı bir tıbbiyeli vardı. Ölseniz bile hangi hastalıktan öldüğünüzü bilerek öleceksiniz diyordu. Bir de uzmanlara yollama kuyuları vardır. Bizim görevimiz hastalığı bulup ortaya çıkarmaktır. Falan uzmana gidin, o iyi eder sizi. Sana bir şey söyleyeyim mi? Her hastalığı iyi eden o eski doktorlar yok artık. Bir sürü uzman türedi, gazeteler duyurularla dolu. Burnun ağrıyacak olsa Paris'e yollamaya kalkışıyorlar adamı. Orada Avrupalı bir uzman var, burun ağrılarını iyi ediyor diyorlar. Paris'e gitseniz, uzman burnunuza bakacak, sizin ancak sağ burun deliğinizi iyi edebilirim ben diyecektir. Sol burun deliklerinden anlamam. Buradan Viyana'ya gidin, orada sol burun deliği mütehassısı bir doktor vardır. Elden ne gelir? Ben de koca karı ilaçlarına başvurdum. Bir Alman doktor hamamda balla tuzu karıştırıp onunla ağrıyan yerlerimi ovmamı öğütlemişti. Sırf hamama bir kez daha gitmiş olmak için yaptım dediğini. Bana mısın demedi tabii. Umutsuzluğa düşmüştüm artık. Milano'da Kont Mattei'ye yazdım. Bir kitapla bir de Damla yolladı. Tanrı günahını bağışlasın. Düşün bir kez. Hof'un malt şurubu iyi etti beni. Bir rastlantı sonucu almıştım onu da. Yarım şişe içince sapasağlam oldum. Hora tepebilirim artık. Gazetelere teşekkür duyurusu vermek istedim. İçimden gelmişti bu. Düşün ki başka bir engel çıktı karşıma burada. Hiçbir gazete almadı bu duyuruyu. Geriliktir bu diyorlardı. Hiç kimse inanmaz. Le diable n'existe point. Dipnot, şeytan diye bir şey yoktur artık. İmzasız verirseniz duyurunuzu olur. İmzasız olduktan sonra teşekkürlük yanı mı kalır bunun? Oradaki memurlarla gülüşüyordum. Günümüzde Tanrı'ya inanmaktır gerilik. Oysa ben şeytanım, bana inanılabilir diyordum. Anlıyoruz diye karşılık veriyorlardı. Şeytana inanmayan olur mu? Ama gene de basamayız. Gazetemizin tuttuğu yolla uzlaşmaz. Ancak bir şaka olursa basabiliriz. Şaka karışık bir teşekkürün pek yavan kaçacağını düşündüm. Anlayacağın basamadılar. İnanır mısın, yüreğime oturmuştur bu. Toplumsal durumum yüzünden en iyi duygularımı, bu arada minnet duygumu bile belirtmek hakkından yoksunum. İvan öfkeyle dişlerini gıcırdattı. Gene felsefeye daldın. Tanrı korusun. Ama doğrusu ara sıra yakınmadan da olmuyor. Lanetlenmiş bir yaratığım ben. Bak deminden beri durmadan aptal diyorsun bana. Genç olduğun nereden belli olacak? Dostum, her zaman önemli olan akıl değildir. Yaratılıştan iyi yürekli, neşeliyimdir. Çalıp oynamak isterim her zaman. Yanılmıyorsam saçı başı ağarmış, Lestkauf yerine koyuyorsun beni. Ama benim kaderim çok daha düşündürücüdür. Hiçbir zaman akıl erdiremediğim, erken bir emirle inkar görevi verildi bana. Oysa iyi yürekliyimdir. İnkarcılıkta da pek acemiyimdir. Ama ne yaparsın ki görev verilmiş bir kez. Sonra inkar eleştiri de olmaz. Eleştiri bölümü olmayan bir dergi, dergi midir? Eleştirisiz dergi baştan sona övgü dolu olur. Gel gelelim, övgü dediğimiz her şeye yetmez. Bu övgünün kuşku süzgecinden geçmesi gerekir. Bana ne bütün bunlardan? Ben yaratmadım. Sorumluluğu da bana düşmez. Ama gene de kabak benim başıma patladı. Eleştiri bölümünde yazmam emredildi. Böylece hayatın içine girmiş olduk. Bu komediyi anlıyoruz. Söz gelimi ben, yok olmamı istiyorum. Hayır, yaşa diyorlar. Sensiz hiçbir şey olmaz. Yeryüzünde her şey akıllıca yapılsaydı hiçbir olay çıkmazdı ortaya. Sensiz her yan süt liman olurdu. Oysa bazı çalkalanmalar gereklidir. İşte bu emre uyarak içim sızlıya sızlıya görev yapıyorum. Bir takım olaylar olsun diye çalışıyorum. İnsanlar öylesine zeki oldukları halde bunu bir komedi sanıyorlar. Oysa onların trajedisidir bu. Evet, acı çekiyorlar ama bu onların hayalle ilgisi olmayan gerçek bir hayatı olmasına yardım ediyor. Çünkü hayatın kendisi acılardan oluşur. Acılar olmasaydı ne tadı kalırdı hayatın? Her şey sonsuz bir ayinden farksız olurdu. Kutsal ama sıkıcı olur böyle bir hayat. Ya ben? Acı çektiğim halde yaşamıyorum. Belirsiz bir denklemde bilinmeyenim. İpin ucunu kaçırmış, sonunda kendi adını bile unutmuş bir hayaletim. Gülüyorsun. Hayır, gülmüyorsun, kızıyorsun gene. İşin gücün kızmak senin zaten. Bir düşündüğün var, o da akıl. Oysa ben gene söylüyorum, 130 kiloluk bir tüccar karısı olup Tanrı'ya mum dikebilmek için göklerdeki hayatı, bütün rütbelerimi, her şeyimi verirdim. İvan kötü kötü gülümsedi. Sen de mi inanmıyorsun Tanrı'ya yoksa? Nasıl söylesem sana? Ciddi soruyorsun bunu değil mi? İvan gene öfkeli bir inatla, Tanrı var mı yok mu diye bağırdı. Ciddisin demek. Sevgili dostum, inan ki bilmiyorum. Bilmiyorsun ama görüyorsun Tanrı'yı. Evet, ayrı bir yaratık değilsin sen. Bensin, benden başka bir şey değilsin. Hiçsin, yarattığım bir hayalsin. İstersen felsefem de diyebilirsin. Öylesi daha doğru olur hem. Je pense donc je suis. Dipnot, düşünüyorum, öyleyse varım. Kesinlikle bir bunu biliyorum işte, geri kalan her şeyin, yıldızların, Tanrı'nın, hatta şeytanın, var olup olmadıkları kanıtlanmamıştır bana. Belki de bir hayaldir bunların tümü. Kendi kendime yarattığım bir hayal. Ama susuyorum. Bağıracağa benzersin gene. İvan sinirli, bir öykü anlatsan daha iyi ederdin diye mırıldandı. Öykü de var, konumuzla ilgili hem. Ama fıkra değil de bir efsane bu. İnanmadığım için sitem ediyorsun bana. Gördüğün halde inanmıyorsun diyorsun. Ama yalnız ben değilim böyle dostum. Hepimizin aklı karıştı. Hep sizin şu bilimleriniz yüzünden. Yalnız şu atom, beş duyu, bir de dört doğal güç varken işler şöyle böyle sürüp gidiyordu. Eskiden vardı atom. Ama bizimkiler sizin burada kimyasal molekülüydü, protoplazmayıydı bulduğunuzu duyunca kuyruklarını kısıverdiler. Bir başıbozukluktur başladı. Kör inanç, dedikodu aldı yürüdü. Dedikodu sizde olduğu kadar bizde de vardır, belki sizden bile çok. Sonunda jurnalcilik başladı. Sizdeki gibi belli bilgileri toplayan bir dairemiz de vardır bizim. Orta çağımızın, sizin değil kuşkusuz bizim orta çağımızın, garip bir efsanesi vardır. Bizde bile 130 kiloluk tüccar karılarından başka, bizim tüccar karılarından söz ediyorum kuşkusuz, hiç kimse inanmaz ona.